Güne bakan. Yedisinden yetmişe bir milletin mücadelesinin adı Çanakkale. Karadan da denizden de geçilmedi. Eşi benzeri de yoktu bu Boğaz Harbi'nin. Dünyanın en güçlü donanması karşısında Türk topçuları imanla, vatan aşkıyla attılar gülleleri. Yüzyılın en güçlü donanması bozguna uğradı ve Çanakkale zaferin sembolü oldu. Tam 107 yıl önce. Çanakkale'deki mücadele küreseldi. Bu mücadele Hilal'le Haç arasındaydı. O dönemin emperyalist güçleri Türk ve Müslümanlara karşı birlik olmuştu. Çanakkale'yi geçmekti tek gayeleri, ama Çanakkale geçilmezdi, bilmiyorlardı. Asım'ın nesli, diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Bugünü bize armağan eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, zaferimizi coşkuyla kutluyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'dasınız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Saat 15.55'e dek Çanakkale Zaferi özel yayınımızla sizlerle olacağız. Bu kutlu günün anısına hazırladığımız özel yayınımıza siz sevgili dinleyicilerimizi bekliyor ve programımıza günün anlam ve önemine uygun güzel bir şarkıyla başlıyoruz. الصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله.
Var mı ki dünyada eşi? En kesif ordulara yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç dolanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer mi, hakikat
atmış boğuyorken Hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladı. Sanki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sanki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihaz. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber, sana kuşunu açmış duruyor peygamber.
Yatıyor bir hilal uğruna ya.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında 18 Mart Çanakkale Zaferi özel yayınımızla sizlerle birlikteliğimiz başladı. Stüdyomuza çok değerli bir hocamızı aldık. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sinan Demirtürk hocamız bizlerle. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün zaferimizi sizinle birlikte taçlandıracağız. Sevgili dinleyicilerimizle birlikte elbette bu coşkuyu kutlayacağız. Değerli hocam, biliyoruz ki kahraman Türk ordusunun Çanakkale cephesinde verdiği mücadele yalnızca bizim tarihimizin değil, bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Tabii bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini de değiştirdi. Evet. Yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Peki Çanakkale'nin stratejik önemi neydi? Neden Çanakkale'yi geçmeye çalıştı yabancı ordular?
Sezin Hanım, Türk boğazları tarihin belirleyici bir noktasında bulunuyor. Çünkü Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir jeopolitiğin içerisinde. Belki de bugün güzel Anadolu'yu, güzel yurdumuzu bir tarihi jeopolitik olarak öne çıkartan temel noktaların başında da boğazlar geliyor. Nasıl bugün Montre konuşuluyorsa, mesela Karadeniz'in kuzeyindeki gerilim içinde, Rusya-Ukrayna savaşı içinde bugün boğazlar en kıymetli mesele. Birinci Dünya Savaşı zaten Türk boğazları için çıktı. Hmm. Çanakkale Boğazı'nın ve İstanbul'un kontrolü muhafazası için büyük ölçüde Birinci Dünya Savaşı'nda biraz sonra üzerinde duracağımız Çanakkale'deki deniz harbi, deniz zaferi ya da Çanakkale kara muharebeleri cereyan etti, vücuda geldi. O bakımdan belki de güzel Anadolu'muzun en kritik coğrafi mevkiini Çanakkale ve İstanbul boğazları, Türk boğazları oluşturuyor. Bu tarih boyunca böyle oldu. Bir payitaht olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'daki kimliği ve varlığı Avrupa ile Asya'yı bütünleştirmiş olması bakımından boğazları ehemmiyetli sayıyor. Tarih okuyanlar gayet iyi bileceklerdir. Truva Savaşı, Truva Harbi tam olarak bu boğazın serin sularında cereyan etti. Truvalı bir şehir devleti olan topluluk ile Yunanistan'daki şehir devletler arasında, Atina arasındaki mücadele yine bu boğaz için, Truva için, Anadolu için cereyan etti. Şunu biliyoruz. İstanbul'un büyük fatihi Mehmet Han, İstanbul'un fütuhatı gerçekleştiğinde kendisinin Truva'nın intikamını aldığını söylüyor. Yani Truva'nın düşüşünün intikamını İstanbul fütuhatıyla Türklerin ve Müslümanların aldığını ifade ediyor. Burada bir tarihsel devamlılık var, burada bir tarihsel bütünlük var. Hem Çanakkale'yi boğaz olarak, hem Çanakkale'yi ehemmiyet olarak, hem de İstanbul'u ve Anadolu'nun bu kısmını, yakasını önemli görmemizi bize ifade ediyor. Evet. Bir batı uygarlığı, antik Yunan'ın bir medeniyeti ya da ordusu Anadolu'da Truvalı bir medeniyeti yıktı. Sultan Fatih ondan yüzlerce yıl sonra İstanbul fethini böyle bir medeniyet gerilimine dayandırıyor. Doğu ile batı arasında, ya da Türk ve İslam medeniyetiyle Hristiyan Batı arasında ya da bu medeniyet arasındaki bir büyük mücadeleye dayandırıyor. Ben biraz tarihle jeopolitiği birleştirmek için, coğrafyayı birleştirmek için bunu ifade ettim.
Evet, değerli hocam çok haklısınız. Bir de hani eğer yanlış bilmiyorsam Agamemnon ismi de geçer, öyle
tabii,
değil mi? Bir yata verilen bir isim,
evet,
mi geliyor?
Evet. Agamemnon oradaki en önemli zırhlılardan,
evet,
bir tanesi.
Evet, evet.
18 Mart 1915, yani bundan çok yıllar önce Türk topçusunun vurduğu büyük bir İngiliz deniz unsuru, büyük bir zırhlı orada battı. Yani İngilizler de Fransızlar da Türk boğazlarına geldiklerinde kendilerini Agamemnon gibi hissediyorlardı. Yani Truva'yı bir at ile, şehrin içerisinde bir at sokarak biraz da sinsice yıkmış olan bir Yunan kralına tenmihte bulunuyorlardı. Tarihsel devamını da böyle algılıyorlardı.
Evet, ve Çanakkale'ye geçtiklerinde aslında öcülerini de alacaklardı,
evet,
kendi
öyle gözüküyordu.
Düşüncelerine,
evet,
göre.
Öyle
fakat
gözüküyordu.
İşte programımızın başında cümlesini seslendirdiğimiz gibi Çanakkale'nin geçilemeyeceğini,
evet,
bilmiyorlardı.
Evet, evet.
Değerli hocam, peki Osmanlı böyle bir savaşı öngörüyor muydu? Gireceğini biliyor muydu ya da mecbur mu bırakıldı? O,
evet,
konuda neler söylersiniz?
Tabii savaşın geleceğinin bilindiğini anlıyoruz. Her iki cephede de, hem İngiltere için hem Fransa için ve hususiyetle Osmanlı İmparatorluğu için savaşın nihai mücadelesinin harbin Çanakkale'de cereyan edileceği planlanıyor, biliniyor. Özellikle daha sonra İngiltere'nin başbakanı olarak göreceğimiz Winston Churchill genç bir gazeteciyken, ki 18 Mart 1915 günü İngiltere'nin Britanya İmparatorluğu'nun denizcilik bakanıdır. Yani bu harekatı yönlendiren isimlerden bir tanesidir. Onun bir romanı var, adı Birmania. O romanda Çanakkale muharebeleri çok yıllar öncesinde bir gazetecinin kaleme almış olduğu bir roman olması itibariyle aynen tarif ediliyor. Yani İngiltere devleti Çanakkale Harbi'ne çok uzun yıllar öncesinden hazır. İngiliz toplumu boğazlar için bir mücadele yapılacağını öngörüyor, biliyor. Aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu da Çanakkale'deki ve Gelibolu'daki tabyalarımızın isimlerini hatırlayalım. Mecidiye tabyası ne demek? Sultan Abdülmecit Han devrinde yapılmış olan bir müstahkem mevki, bir savunma noktasını, topçu bataryasını ifade ediyor. Hamidiye tabyası, Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yapılmış, o devirde yaptırılmış olan bir topçu mevziini, bir müstahkem mevkiyi ifade ediyor. Yani imparatorlukta, Osmanlı İmparatorluğu da Çanakkale Boğazı'nda, Türk Boğazları'nda bir büyük harbin yaşanacağını biliyordu, öngörüyordu. Zaten 1. Dünya Savaşı 1853-1854'teki Kırım Harbi'nden 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ne, Balkan Harpleri'ne devreden bir süreç içerisinde zaten Doğu ile Batı arasında özellikle bu Avrupalı devletlerin yeni güç dengesi itibariyle adına Şark meselesi ya da Doğu sorunu dedikleri aslında bir Osmanlı-Türk sorunu olarak yaşıyordu. Ve Osmanlı İmparatorluğu 1815'ten başlayan süreçte nasıl parçalanacak, Osmanlı mülkü nasıl dağıtılacak, burada nasıl bir yeni zemin oluşturulacak hep tartışıldı ve konuşuldu. Birinci Dünya Savaşı zaten ilk öncüllerini, ilk adımlarını 1815'teki bu Viyana Kongresi'nde, yani Şark meselesini, Doğu sorununu ortaya çıkartan perspektifle ortaya çıkmış oldu. Hı hı. Bu savaş biliniyordu. Bu savaş 150 yıldır takip ediliyordu.
Evet, değerli hocam, 150 yıldır diyorsunuz. Bu ne kadar uzun bir süredir, hani dile kolay söylenir ama demek ki yüzyıllar öncesinden aslında planlanan bir savaş belki, evet, evet. Yüzyıllar sonra Çanakkale'de Mehmetçiğimizin karşısına geldi. Ya peki Almanya? Almanya hani bize müttefik görünüyor, bizi seviyor, bizimle birlikte savaşa girmek istiyor. Gerçekten öyle miydi? Gerçekten sevdiği için mi bizimle birlikte bizi savaşa doğru çekti?
Evet efendim, devletlerin arasında bir kalıcı sevgi yok. Evet. Milletlerin arasında ya da uluslararası ilişkilerde bir sevgiden bahsetmek maalesef mümkün değil. Çünkü küresel politika, bu savaş tarihi, zalimliklerin tarihi, anlaşmalar da savaşın bir devamı ya da savaş anlaşmamazlıklarının bir devamı. O bakımdan Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni ya da Osmanlı Türkiye'sini seviyor olması mümkün değil. O kendisine özellikle İslam toplumlarının halifesi olan bir devletin ittifakını önemseyerek İngiltere'nin doğu politikasını, İngiltere'nin Hindistan siyasetini aksatmak, akamete uğratmak ve yeni yeni cepheler açmak bakımından önemli buluyordu. Tabii Türkler ise, Osmanlı ricali ise İngiltere ve Fransa ile defalarca görüşmüş olmasına rağmen, savaşa girmemeyi talep etmelerine rağmen, savaşa girilecekse İngiltere ile ittifak içerisinde girilme isteğine rağmen reddedilmişlerdir. 1913 ve 1914 tarihlerinde hem Talat Paşa'nın İngiltere ve Fransa'daki hem Cemal Paşa'nın temasları hiçbir şekilde muhatap bulmadı. İngiltere ve Fransa zaten Osmanlı mülküne, coğrafyasına göz dikmiş, kendi aralarında gizli paylaşım planlarını yapmış iki devletti. Yani bizim için Almanya ile askeri bir ittifak yapmak dışında pek fazla seçenek kalmamıştı. Bu bir tercih, bu bir merak, bu bir sempati değil. Bu bir coğrafi, askeri ve siyasi mecburiyetti. O bakımdan ben tarihçiliğimizdeki Osmanlı idarecilerinin, Osmanlı İttihat ve Terakki Erkanı'nın ve bazı subayların Alman hayranlığı iddiasını abartılı buluyorum, ideolojik buluyorum. Elbette ki Almanya'yı gözlüyorlardı, biliyorlardı. Eğitimlerini Almanya'da almış olan Türk subayları vardı ama bu bir hayranlık değil. Artık imparatorluk aklı için bu son devir askeri harekat söz konusu olduğunda bir mecburiyet olarak ortaya çıktı.
Evet, peki değerli hocam, şimdi karşımızda çok büyük bir ordu vardı. pek çok ülke bize karşıydı. Almanya bize bu anlamda yardımcı olmuş oldu mu? Evet, Çanakkale cephesi açıldı ama evet müttefiktik ama hani onların da gücü yetti mi bize bu savaşta yardımcı olmaya?
Biz askeri teçhizatımızın bir bölümünü Almanya'dan aldık. Bu konuda da bazı yorumlar tarihçiler arasında vardır. İnsanlar ideolojik perspektifleriyle bu konulara bakıyorlar ama özellikle Çanakkale muharebelerinin cereyan ettiği sırada teknik bazı Alman personeli burada bulunuyordu. Başta Yıldırım Orduları Grup Komutanı sıfatıyla Riemann von Sanders Paşa, hı hı, ve bazı Alman sıhhiyecileri, bazı Alman kurmayları, bazı Alman pilotları samimi mücadele etmişlerdir. Bunu kabul etmemiz lazım. Hı hı. Ben bir tarihçi olarak bunu ifade ediyorum. Pek çok Türk subayının hatıratında Alman subaylarla Almanya'da Müslümanlarla birlikte bir Hristiyan orduya karşı savaşıyor olmasına rağmen samimiyet vardır. Ama tabii biz Alman müttefikimizin ya da Alman işbirliği yapmış olduğumuz devletin bazen yardımlarını göremedik. Hı. Örneğin bu kanalda ve Süveyş'te bu cephe Almanya'nın talebiyle açılmış olmasına rağmen Osmanlı'ya istenen askeri teçhizat ve yardım ulaşmadı. Doğu cephesi, Sarıkamış'taki harekat güzergahı, hı hı, Almanlarla ortak planlanmış olmasına rağmen maalesef Alman yardımı, Alman askeri mühimmat yardımı gecikti veyahut da Karadeniz'de vurularak o gemi batırıldığı için biz Sarıkamış'a bu yardım, askeri mühimmat gönderemedik. Evet, evet. Bir de şöyle bir olay yaşandı. Çok uzatmak da istemem bu hususu. Biz Bakü'yü 1918'de İngiliz işgalinden kurtardığımızda, Azerbaycan Bakü'yü Ermeni tasallutundan kurtardığımızda Almanlar bunu istemedi. Türk ordusunun müttefiki olmasına rağmen Bakü'ye girmesine mani olmak istediler ve karşı karşıya geldik. Çünkü Hazar petrolünü, Azerbaycan petrolünü Almanya tek başına kontrol etmek istiyordu. Bazen müttefiklik, bazen anlaşamadığımız noktalara söz konusu olmuştur.
Evet, ki Çanakkale cephesinde de 3000 Azerbaycan Türk'ünün de şehit olduğunu biliyoruz.
Sadece Azerbaycan'dan değil, bütün Güney Kafkasya'dan, Kuzey Kafkasya'dan, Semerkant'tan, Türkistan'dan ve o gün Osmanlı İmparatorluğu'nun temsil etmiş olduğu büyük medeniyet coğrafyasından, Üsküp'ten de, Ohrid'den de, Tiran'dan da, Saraybosna'dan da, Foça'dan da, Hakkari'den de, Erzurum'dan da, Muğla'dan da yüz binlerce insan bir ortak ideal etrafında mücadele ettiler.
Hocam, şimdi tabii 18 Mart'ı biz gün olarak coşkuyla kutluyoruz, evet, ama elbette her şey 18 Mart günü gerçekleşmedi. Evet. O Çanakkale cephesine şöyle bir göz attığımızda Şubat'ta mı tam tarih olarak başladı?
Evet. Siz Şubat'ın başında bizim tabyalarımıza ilk topçu ateşi denizden karaya İngiliz donanması tarafından atıldı. Ve burada 16 askerimiz şehit oldu Şubat ayı başında. Hı hı. Zaman zaman bu tacizler, topçu atışları Boğaz'ın iki tarafındaki tabyalarımıza, topçu birliklerimize karşı yöneliyordu. Ama nihai mücadele, deniz savaşını belirleyen asli mücadele 18 Mart 1915 günü sabah ile akşam saatlerine kadar cereyan eden deniz harbiyle cereyan etti, ortaya çıktı.
Hı hı. O Yavuz ve Midilli o gemileri de anlatmanızı rica edebilir miyiz?
Ya bir cümleyle ifade edelim.
Buyurun hocam.
Yavuz ve Midilli daha önce Almanların Goben ve Brestav adını vermiş oldukları iki zırhlıydı. Bunları Ege'de, Adalar Denizi'nde İngiliz donanması kovalarken hızlıca karasularımıza girdiler. Bu bir mecburiyet miydi yoksa bir komplo muydu, bir Almanya komplo muydu? Çok tartışmak, evrakları incelemek gerekiyor. Ancak daha sonra iki zırhlıya biz Yavuz ve Midilli adını verdik. Goben ve Brestav zırhlarına. O da Karadeniz limanlarına hızlı bir şekilde geçti. Osmanlı bayrağı taşıyordu ve Osmanlı üniforması giymişti Alman denizcileri, subayları. Onlar da Sivastopol limanını bombaladılar. Bu da otomatikman Çarlık Rusyası'nı zaten girmeye hazır olduğu savaşa hızlı bir şekilde soktu. Yavuz ve Midilli'nin tarihimizdeki yerini bu şekilde özetlenebilir.
Evet. 18 Mart'a geri dönersek o güne, dediniz ki sabahtan akşama kadar çok çetin çarpışmalar gerçekleşti. Neler yaşandı hocam? Tabii Türk askerinin dehasını, kahramanlığını, evet, o iman ve vatan aşkını, evet, zaten yüzyıllardır hep dile getiriyoruz ama tam sizin cümlelerinizle öğrenmiş olalım. O, evet, gün neler yaşandı?
18 Mart 1915'i o devrin askeri kayıtlarına göre, Osmanlı evrakına göre veyahut da İngiliz kayıtlarına göre bir tarif etmek isterim. Bir yaşayalım 18 Mart 1915 sabahını. Çanakkale Boğazı önünde İngiliz ve Fransız donanma unsurlarından kurulu büyük bir armada var. Yani yüzlerce parça deniz gücünü, büyük fırkateynleri, zırhlıları, denizaltıları, hava araçlarını taşıyan deniz cihazlarını oluşturan büyük bir donanma söz konusu. Belki de o güne kadar deniz harp tarihinin, insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük birleşik armada, en büyük donanma. İngiliz ve Fransız deniz gücü. Bu boğaza demirlemiş durumda. Türk tarafı ise hem Çanakkale hem de Gelibolu Yarımadası'na konumlanmış olan istikamlardan, topçu mevzilerimizden oluşuyor. Top atışlarını denize doğru yapacak ve Çanakkale Boğazı'nı geçinmez hale getirecek olan tabyalarımız var. Ve burada daha sonra milli mücadele yıllarımızda Osmanlı Genelkurmay Başkanı olarak da vazife yapacak Cevat Paşa var. Çobanlı soyadını alacaktır merhum. Hı hı. O müstahkem mevki komutanıdır. Gerçekten 18 Mart 1915'in bu büyük zaferin kurmay dehası ve öncüsü kendisidir. Boğazın her iki tarafındaki tabyalar İngiliz ve Fransız armadasını çok isabetli şekilde topçu atışlarıyla vurmuştur. Ve Cevat Paşa'nın mahiyetinde bulunan Tophaneli binbaşı Hakkı Bey'in yönettiği, yüzbaşı Nusret Bey'in yönettiği Nusret Mayın gemisi karanlık koya çok başarılı şekilde mayın dökmeyi başardı. Yani Körfez'in, Çanakkale Boğazı'nın Çanakkale'ye bakan istikametindeki bu karanlık koyun mayınlarla dizayn ediliyor olması, mayınların buraya başarıyla döşenmiş olması, dökülmüş olması savaşta belirleyici bir rol üstlendi ve Mecidiye, Dardanos, Hamidiye gibi kıymetli tabyamızdaki subayların ve eratında isabetli atışları ve vuruşları Çanakkale'de İngiliz ve Fransız komutanlarının, Amiral Carden'in ve diğerlerinin beklemediği bir hezimet meydana getirdi. Onlar şuna inanıyorlardı Sezin Hanım. 18 Mart 1915 günü akşam üzeri saatlerinde Çanakkale Boğazı'nın iki yakasındaki Türk tabyaları imha edilecek, vurulacak. Hem denizden karaya vurulacak hem de İngiliz ve Fransız hava gücü uçaklarla bu tabyaları imha edecekti. Ve akşam saatlerinde İngilizler meşhur beş çaylarını, 5D'yi İstanbul'da payitahta içebileceklerdi. Yani payitaht deniz yoluyla kuşatılmış olacaktı. Zaten burada büyük çıkarma birlikleri var bu gemilerin içerisinde. Yani büyük çıkarma yapılarak payitahtın ele geçirilmesi, İstanbul'un muhasara altına alınması, kontrol altına alınması ve Osmanlı askeri gücünün savaş dışına çıkartılması isteniyordu. O bakımdan Çanakkale'de mani olduğumuz şey aslında Osmanlı payitahtının,
İstanbul'un işgaliydi,
evet, Türk başkentinin işgalinin engellenmesi ve savaşın 2,5 yıl daha devam ettiği ve İngilizler için bu ilk büyük yenilginin, Fransızlar için bu ilk büyük yenilginin, daha sonra imparatorluğun mücadele ettiği başta Irak cephesi Fav'da ve Kutun Amare'de, daha sonra 1918 senesinde Bakü'nün İngiliz ve Ermeni işgalinden kurtarılmasında, Türk ordusunun Birinci Dünya Savaşı devam ederken sürdürdüğü İran harekatında, Tebriz'e kadar geldi ordumuz, Kazım Karabekir Paşa komutasında ve yine Avusturya, Macaristan ve Alman kuvvetlerine yardıma gittiğimiz Galicia'daki cephede İngiliz ve Fransızlara karşı bir büyük askeri başarı elde ettik. Çanakkale başarıların en kıymetlisidir. Bizim 1. Cihan Harbi'ndeki cephelerimiz içerisindeki kahramanlık destanımızın ilk sözüdür, ilk sayfasıdır. Ama bunu Kutun Amare izlemiştir, Galicia izlemiştir, Bakü'nün kurtarılması, Bakü'nün Türk ordusu tarafından fethi izlemiştir. Bunu da 1. Dünya Savaşı'nın bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimizde Çanakkale'nin nasıl bir ruh dünyası meydana getirdiğini ve Türk ordusunu devrin üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu'na ve güçlü Fransız ordusuna karşı nasıl hakim kıldığını göstermek gerekir. Bence biz 1. Dünya Savaşı'nın mağlup tarafı değiliz askeri olarak. Bence biz 1. Cihan Harbi'nin yenilmiş ordusu değiliz. Ağır kayıplar verdik, sorunlar yaşadık, problemler söz konusu oldu ama buna rağmen biz Çanakkale'deki ve Kut'taki mağrur orduyuz. Yani İngilizlerin tarihine, İngilizlerin siyasi olarak alanlarına bu büyük mağlubiyetleri hediye etmiş olan bir orduyuz.
Evet. Değerli hocam, müsaadenizle hem de bu coşkuyu, bu duyguları anlatan bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Esat Kabaklı'nın sesiyle ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimize. Çanakkale bugün tozla duman.
Evet.
Güne Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle biz de özel yayınımızla sizlere ulaşıyoruz. Değerli hocamızla birlikte Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sinan Demirtürk hocamız stüdyomuzda Çanakkale Zaferi'ni özellikle 18 Mart gününü konuşuyorduk değerli hocam da. Hocam hem o güne ilişkin cümlelerinizi yine devam ettirmenizi rica ederim ve asıl şunu da sormak istiyorum. Bildiğimiz kadarıyla Çanakkale cephesinin Anadolu halkına verdiği azim, umut, kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de yaktı ve ateşledi öyle değil mi?
Tabii.
Türk ulusunun o bağımsızlık, hürriyet söz konusu olduğunda nedenli kahraman olduğunu, nedenli kararlı olduğunu sonsuza dek anımsatan ve kalplere, gönüllere, ruhlara yazan bir savaş, bir cephe olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda da neler söylersiniz?
Efendim 17 Nisan 1915'te Conk Bayırı'nda 19. Tümen Komutanı olarak Yarbay Mustafa Kemal Bey'i görüyoruz.
Evet.
Yarbay Mustafa Kemal Bey daha sonra 1919'da Samsun'a intikal ettiğinde Erzurum Kongresi ya da Sivas Kongresi öncesinde halkın onu Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa olarak tanıdığı şahsiyettir. Milli Mücadelemizin efsanevi Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Fevzi Çakmak Zığındere'de albay üniformasıyla Türk kuvvetlerinin başındaki şahsiyettir. Yine Zığındere'de 13. Tümen Komutanı olarak Kazım Karabekir Paşa'yı görüyoruz. Refet Bey'le merkez karargahta vazife yapan Refet Paşa çok kıymetli bir noktada idi. Cevat Paşa, Türk Milli Mücadelesini destekleyen Osmanlı Genelkurmay Başkanlarından birisi olarak müstahkem mevki komutanıydı. Selahattin Adil Bey, Deli Halit Paşa, Ali Fuat Cebesoy, İsmet Paşa daha Milli Mücadele sırasında kahramanlıklarını ve askeri önderliklerini ön plana çıkartmamız gereken bu kurmay kadrosu Çanakkale'de vatan müdafaası yaptılar. Yani Çanakkale daha sonra Türk Milli Mücadelesi'nin manevi cephesini oluşturdu.
Evet.
Türk ordusunun bütünlüğünü meydana getirdi. Bir soru önce arz etmiş olduğum Üsküp'ten Hakkari'ye, Erbil'den Musul'a, Halep'ten Bakü'ye, Semerkant'a kadar, Moğaçkale'den Muğla'ya kadar bütün Osmanlı Türk coğrafyasını bütünleştiren bir harp olması bakımından Çanakkale aynı zamanda Türk Milli Mücadelesi'ni meydana getiren milli ruhu, milletleşme perspektifini yani dili, kültürü, dini, coğrafyası, tarihi müşterekliği olan bir topluluğu aynı saflarda, aynı cephede mücadele etmiş olması bakımından tam manasıyla bir millet haline getirdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir dediği aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran mücadele, inşa eden mücadele Çanakkale'dir ve Türk Milli Mücadelesi'dir. Ben Çanakkale ile yani Birinci Dünya Savaşı ile Türk Milli Mücadelesi, İstiklal Harbi arasında hiç zaman kopukluğunun olmadığını, bir kesintinin olmadığını düşünen tarihçilerden birisiyim.
Evet, evet.
Bu bir bütündür. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'nın üzerimize giydirilmek istenen gömleğini kabul etmediğimiz için bir İstiklal Harbi veren milletiz.
Evet.
O bakımdan Çanakkale'nin bütün öncü komutanları, büyük kurmayları daha sonra kahraman ordumuzun ve vatanperver milletimizin öncüsü olarak milli mücadeleyi yönetmişlerdi. Bunun anlaşılması, bunun bir bütünlük içerisinde tarifinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Çok haklısınız değerli hocam. Aslında zaman olarak da çok birbirinden farklı zamanlar değil. 1914'te başlıyor, 18'de sonlanıyor Birinci Dünya Savaşı. Mondros imzalanıyor.
Tabii.
Hemen akabinde Sevr'e Anlaşması. Zaten hemen sonrasında da Kurtuluş Mücadelemiz başlıyor 1919'da.
Bir cümleyle şunu ifade edeyim Sezin Hanım.
Buyurun.
Çanakkale 18 Mart 1915'te ne ortaya çıkardı? Ya da Çanakkale Kara Muharebeleri 1915 senesinin sonunda, Ekim ayında ne ortaya çıkardı? Artık İngiltere'nin ve Fransa'nın yenilebileceği anlaşıldı. Çünkü üzerinde güneş batmayan bir sömürgeler imparatorluğu İngiltere. Onu destekleyen kıta Avrupa'sının en önemli askeri gücü Fransa. Artık yönettikleri sömürgeler içerisinde rahat olamayacaklardı.
Evet.
Çanakkale bu tarihin başladığı bir andır, bir sayfadır. Ve biz 9 Eylül 1922'de İngiltere'nin desteklemiş olduğu Yunan ordusunu Anadolu'dan çıkarttığımızda, yani büyük taarruz gerçekleştikten sonra şu anlaşıldı. General Harrington bunu ifade ediyor. İstanbul'daki İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı, İngiltere'nin doğu politikasının iflas ettiği gün 9 Eylül 1922'dir. Yani Türk Milli Mücadelesi'dir. Artık Hindistan'da kalamayacaklar. Artık Aceh'de, Endonezya'da kalamayacaklar. Artık Mısır'ı kontrol edemeyecekler. Artık Gana'da veyahut da Afrika'nın kuzeyinde İngiliz ve Fransız sömürgelerine karşı büyük bir ulusal mücadele, İstiklal Harpleri başladı. Ben bunda Çanakkale'nin payı ve katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü merhum Mehmet Akif'in de Çanakkale şehitlerine attığı kıymetli şiirinde ifade ettiği gibi hem İngiliz ve Fransız ordusu sömürgelerden getirmiş olduğu on binlerce Müslümanı istemeden Türklerle savaştırdı. Bu cepheler aynı zamanda bu sömürgelerden gelen Müslümanların Anadolu insanını, Türk insanını tanıdığı, bu dindaşlarını tanıdığı bir medeniyet mücadelesine sebebiyet verdi ve gördüler ki İngiliz ve Fransız tahakkümünde yaşamanın ve kalmanın ne kadar acı bir tarih olduğunu Çanakkale'de gördüler. Daha sonra biz Çanakkale'de bütün bir medeniyet coğrafyası adına savaştık. Yine bunu merhum Mehmet Akif ifade ediyor. Yani Selahattin Eyyubi remzdi. Selahattin Eyyubi sembolü orada sıradan seçilmiş bir sembol değildir. Tıpkı Sultan Selahattin'in Haçlı mücadelesinde yürüttüğü gibi Çanakkale'nin aslanları Bedir'in aslanlarına benzetiliyor. O tenmihle birlikte biz bir medeniyet mücadelesi yaptığımızı biliyorduk. Yani Arap kardeşlerimizin de, Kürt kardeşlerimizin de, Anadolu'nun ve Türk coğrafyasının pek çok noktasından gelen insanla omuz omuza harp ettiği, mücadele etmiş olduğu bir imparatorluk savaşı, bir medeniyet savaşıydı Çanakkale. O açıdan artık İngiltere ve Fransa sömürgelerine sahip olamadılar. 40'lı yılların sonunda yepyeni bir dünya doğacaktır. Tunus'un da istiklali, Suriye'nin de istiklali, Hindistan'ın da istiklali bize bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Bunun doğru anlaşılması gerekir.
Evet hocam, siz sömürgeler deyince benim de aklıma hemen Anzak askerleri geldi. Evet. Avustralya'dan ve Yeni Zelanda'dan gelen, bilmedikleri bir coğrafya, niye geldiklerinden belki haberleri yok.
Evet, evet.
Ama işte kendilerine sunulan bu savaşta onlar da nice şehit verdi ama hepsi, evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi şu anda Türkiye topraklarında yaşadığı için hepsi bizim evlatlarımız olmuş.
Yenilmeyecek bir armada, yenilmeyecek bir deniz kuvveti ve daha sonra 400 binli bulan silahlı güç ile kara ordusu Çanakkale'ye çıkartıldı. Gelibolu ve Çanakkale hattına her şey planlanmıştı, programlıydı ama bilinmeyen bir şey vardı. Bir, Türk milletinin vatan ve millet ahlakı, evet. Onun müdafaa etmekteki ahlak, yani istiklaline düşkünlüğü. Şimdi Çanakkale'de hem deniz muharebeleri sırasında efendim hem de kara muharebeleri sırasında Çanakkale aynı zamanda Mekke olmuştu. Çanakkale aynı zamanda Üsküp olmuştu. Çanakkale aynı zamanda Bakü olmuştu. Yani Çanakkale'de müdafaa harbini yürüten Türk askeri ve subayı Tokat'ı da, Kastamonu'yu da, Erzurum'u da, Mekke'yi de, Halep'i de müdafaa ettiğini
aynı
biliyordu.
Zamanda, değil mi?
Biz bunu görüyoruz. Asker mektuplarında görüyoruz. Yani bunu hamasi olarak ifade etmiyorum. Evet. Bunu subay notlarında görüyoruz. Hatıratlarda görüyoruz. Alman, İngiliz, Fransız subaylarının gözlem notlarında görüyoruz. Akıl almaz bir orduyla savaştıklarını fark ediyorlar. Yıldırım Ordu'nun grup komutanı Liman von Sanders yanına çağırdığında süt dökmüş kedi gibi olan Anadolu'nun bu naif çocuklarını siz bir de savaş meydanında görün diyor. Adeta bir aslana dönüyorlar.
Bedir'in aslanları.
Evet, adeta bir aslan. Liman von Sanders bunu öyle ifade ediyor. O savaş meydanında bir aslana dönüyorlardı. Centilmen, yumuşak, mütevazi Anadolu çocuğu ya da Türk çocuğu ya da Osmanlı askeri harp söz konusu olduğunda bir aslan gibi dövüşüyordu diyor. İşte bu geride bıraktığı anasını, babasını, çocuğunu, toprağını, camisini, hanını, hamamını, medresesini, hülasa vatan diye tarif etmiş olduğu bütün değerleri müdafaa etmiş olduğu bir savaş olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda biz Mustafa Kemal Paşa örneğinde gördüğümüz gibi, Cevat Paşa örneğinde gördüğümüz gibi bu inancı ve imanı Türk düşüncesi, Türk subayının kurmay zekası ve taktiğiyle birleştirmiş bir milletiz. Evet. Ben Çanakkale'de bu taktiğin, askeri stratejinin ve kara harbi sırasındaki üstün başarının ve askeri liderliğin de inancın ve imanın öncüsü olduğunu, bununla bütünleştiğini belirtmek istiyorum.
Evet değerli hocam. Yavaş yavaş süremizin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Evet. Son birkaç dakikanın içindeyiz.
Evet.
Tabii ki bu destan, özür dilerim hocam, sözünüzü kestim. Pardon. Bu destanı anlatmaya elbette süreler, programlar, dakikalar yetmez ki, yıllar yetmedi.
Evet.
Ama biz burada naçizane atalarımızı saygıyla ve rahmetle anmak üzere aslında bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve onlara olan belki de vicdan borcumuzu, vatan borcumuzu, evet. Böyle onları bir kez daha yad ederek, evet, onları anarak göstermeye çalışıyoruz. Evet. Sizin de hocam yavaş yavaş son cümlelerinizi de almak isteriz.
Ben çok önemli bir anekdotu Harp Mecmuası'ndan aktarmak istiyorum. Bilecik tren istasyonunda oğlunu cephelerden birine yolcu edecek olan bir annenin oğluna vermiş olduğu nasihat. Hüseyin, dayın Şıpka'da, baban Dömeke'de, ağaların da 8 ay evvel Çanakkale'de şehit oldular, yatıyorlar. Bak yavrum, son yongam sensin. Minareden ezan sesi kesilecekse, caminin kandilleri köllenecekse, sütlerim haram olsun. Öl de köye dönme. Yolun Şıpka'ya uğrarsa dayının ruhuna Fatiha okumayı unutma. Haydi oğul, Allah yolunu açık etsin diyor. Şimdi ya, Galicia'ya oğlunu Bilecik tren istasyonundan uğurlayan bir annenin ona vermiş olduğu emanet. Böyle bir Türk askeri var, böyle bir Türk annesi var. Toplumun ne kadar yüksek bir ruh içerisinde Çanakkale'de ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerde mücadele ettiğini hatırlayalım. Evet. Kahraman 57. Alay'ın Kurmay Binbaşısı Komutan Hüseyin Avni Bey şehit oldu. Yardımcısı Kurmay Yüzbaşısı Yusuf Ziya Bey şehit oldu. Ve bu kahraman ve şehit alayı alay müftüsü Hasan Fehmi Bey idare ederken şehit oldu. Yani düşününüz, bir alayın 4 komutan tarafından idare edildiği ve hepsinin şehadete yürümüş olduğu bir kahramanlık destanı. Anlatmak da bitmez. Binlerce kahramanlık hikayesi, binlerce insani vatanla bütünleşmiş olan hikaye. O yüzden şehitlerimize ne kadar rahmet dilesek, onlar için öldükleri güçlü ve büyük Türkiye idealine hizmet etsek, katkı sağlasak azdır. Allah hepsine rahmet eylesin efendim.
Amin değerli hocam. Biz de bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi ve bu topraklar için canını tereddütsüz feda eden Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Amin. İçinde uyusunlar. Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz bugünü bizimle paylaştığınız ve dinleyicilerimize bir kez daha yaşatma fırsatını sunduğunuz için sesinize, soluğunuza, yüreğinize sağlık.
Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyorum efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk hocamız bizlerle birlikteydi. 18 Mart Çanakkale Zaferi özel yayınımızda kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle de Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi Güne Bakan'da tekrar görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Güne Bakan.